Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Sebih Atan bulunuyor ve ben Sümeyra Çiftçi. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet hocam, bir padişahın halaya aşık olması ile ilgili hikayemiz devam ediyor. Sanırım son iki haftamız kaldı. Hikayenin artık yavaş yavaş da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz hemen başlayalım. Padişah hekimi hastanın yanına götürür. Hekim ilk muayeneyi yaptıktan sonra padişahtan kendisiyle hastayı baş başa bırakmasını ister. Hekimle hasta baş başa kalınca tatlı dille nereli olduğunu sorar ve her şehir halkının ilacı ayrıdır der. Evet hocam, böyle devam ediyor.
Şimdi Sümer Hanım, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Musa Aleyhisselam'ın hikayesini anlatırken Taha Suresi 44. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulur. Ey Musa, kardeşinle birlikte Firavun'a gidin ve ona yumuşak söz söyleyin. Ola ki bundan etkilenirler. Dikkat ederseniz Allah Firavun'a bile Musa Aleyhisselam'ı gönderirken yumuşak söz söylemesini istiyor. Çünkü Firavun'un bile yumuşak sözden etkilenmesi söz konusudur. Anadolu'da yaygın olan bir atasözüne göre tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır denmektedir. Ayrıca Lokman Suresi 19. ayet-i kerimesinde şöyle buyrulur. Yürüyüşünde tutumlu ol, sesini kıs, çünkü seslerin en kötüsü eşek sesidir. Bilirsiniz ki eşek sesinin çirkinliği aslında yüksekliğinden gelmektedir. Yani sesin bizatihi kendisinden değil, çok yüksek olmasına gelmektedir. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda da onun hiçbir zaman kızdığı zamanlarda bile, en şiddetli olduğu zamanlarda bile sesini normal konuşma sesinin üzerine çıkarmadığını görürüz. Hı hı. Dolayısıyla insanlarla münasebet söz konusu edildiğinde onlara tatlı dille ve yumuşak bir üslupla konuşmak iletişim kurmanın birinci kuralıdır. Diğer hususa gelince de Uhud Savaşı'nda bilirsiniz Hazreti Peygamber insanlar başarısız oldukları halde askerlere sert davranmamış, onlara merhametli yumuşak davranmıştır. Bunu anlatmak üzere Ali İmran Suresi 159. ayetinde şöyle buyrulur. Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli davransaydın etrafından dağılır giderlerdi. Onları bağışla, günahlarını affetmesi için Allah'a dua et denilmiştir. Bilindiği gibi Uhud Savaşı'nda Müslümanlar zafer şöyle dursun neredeyse yenilmişlerdi. Çünkü savaş esnasında bazı gruplar ganimet derdine düşerek erkenden mevzilerini terk etmişler. Özellikle bugün Okçular Tepesi olarak bilinen yerde görevli askerler mevzilerini terk edince düşman buradaki açılan gedikten faydalanarak arka taraftan Müslümanları sarmış. Bu yüzden de çokça şehit verilmesine sebep olmuşlardı. Yine de Uhud Savaşı her iki taraf için de yani hem Hazreti Peygamber yanı için hem de Mekkeli müşrikler için zafer sayılamayacak bir durumdu. Tabiri caizse bugünkü dille söyleyecek olursak savaş berabere bitmişti. Ama Hazreti Peygamber bu savaşı aslında tam zafer elde etmek üzereyken yerlerini terk edip kaybetmelerine sebep olan okçulara kızmamış ve onlara ceza vermemiştir. Kur'an-ı Kerim buna işaret ediyor. Merhametli davranmak, insanlarla iyi ilişkiler kurmanın temel şartıdır. Müslümanlar hayatın her alanında, eğitimde, tıpta, ticarette, hatta savaşta bile merhametli davranmak gibi bir hasletin sahibi olmuşlardır.
Peki hocam, burada Hazreti Mevlana her memleketin halkının ilacı farklıdır diyor. Bunu derken neyi kastetmiş olabilir?
Evet, onu da söyleyeceğim ama merhametle ilgili şöyle bir misalimiz var, onu da isterseniz söyleyivereyim. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kudüs kuşatması esnasında düşman kralının tedavisine bizzat yardım ediyor. Bu dünya tarihinde görülmemiş bir şeydir. Yani Müslümanlar savaş esnasında bile merhametli davranmaktan asla vazgeçmemişlerdir. Sorunuza gelince de bu Mevlana'nın özellikle üzerinde durmuş olduğu bir haslettir. her memleket halkının ilacı farklıdır sözüne gelince, bu özellikle sosyal dokunun fertlerin kişiliklerini belirlemede etkili olduğunu göstermektedir. Yani toplumun yapısı, toplumun genel dokusu insanın fertlerin yapısının belirlenmesine tesir eder. Malumdur ki şehirlerin kendilerine göre bir dokuları, kimlikleri ve kişilikleri vardır. Coğrafya, iklim ve bitki örtüsü gibi tabii şartların yanı sıra şehirlerin sosyolojik dokuları da fertlerin karakterlerine tesir eder. Mesela Urfalı dediğimiz zaman yanık sesli insanlar, Kayserili dediğimiz zaman da ticari zekaları gelişmiş insanlar zihnimizde canlanır. Aslında bunun sebebi, birincisinde Urfalılarda tabii şartların tesirini görürüz. Kayserilerde ise sosyal dokunun şartlarını görürüz. Çünkü Kayseri'de genelde ticaret geliştiği için oradaki her fertte ticari zekanın geliştiğini görmüş oluruz. Bir insanın nereli olduğunu öğrendiğiniz zaman onun hakkında aslında bir ön kanaate sahip olursunuz. Hatta Anadolu'da çok yaygın olan şu sözü Barış Manço'nun bir şarkısında bile görürüz. Hemşerim memleket nere? Aslında biz ikili ilişkilerimizde birisiyle tanıştığımız zaman adını soyadını öğrendikten hemen sonra da memleketini sorarız.
Evet, hemen.
Yani Anadolu'da böyle bir alışkanlık vardır. Aslında bu bizim o kişiyle ilgili bir ön kanaate sahip olmak
tabii,
için sorduğumuz bir sorudur.
Tabii memleketiyle hemen tanımaya başlarız.
Hatta kendi memleketimizse eğer onunla da daha bir yakınlık kurarız. Yalnız Mevlana'nın bu memleket nerenin, memleketin insan psikolojisine tesirini anlaması, öyle zannediyorum ki Hazreti Mevlana'nın 6 yaşından başlayıp yaklaşık 16-17 yıl süren uzunca seyahatine borçludur Mevlana bu bilgiyi. Çünkü onlarca şehire yerleşmiş ve onlarca şehir halkının farklı sosyal dokularına şahit olmuştur. Bu yüzden de meselenin ehemmiyetini bilir ve buradaki tabibe hasta cariyeye memleketin neresi diye sordurur. Bu ifadeyi şöyle de anlamışlardır şarihler. Yani biz sadece zahir kısmını anladık ama şarihler bu ifadede nefsinin seviyesini öğrenmek istediğini, yani psikolojik durumunu öğrenmek istediğini, kişiliğini öğrenmek istediğini de çıkarıyorlar. Yani nefsi emmare seviyesinde midir, nefsi levvame seviyesinde midir, yoksa nefsi mutmainne seviyesinde midir, bunu öğrenmek istiyor. Çünkü mürşit her müride makamına göre vazife verir ve ona göre seyri sülük belirler. Aslında bu bizim insan ilişkileri için de lazım olan bir şeydir. Çünkü herhangi birisiyle eğer psikolojik seviyesini ve durumunu öğrenmediğimiz takdirde yapacağımız münasebetlerde onu kırabiliriz, incitebiliriz ve iyi bir iletişimde kurmayabiliriz. Bu yüzden de kişinin buradaki ifadeyle nereli olduğunu bilmek ya da şarihlerin söylediği ifadeyle seviyesini, kültür seviyesini bilmek bizim işimize yarar. Sözünü ettiğimiz husus eğitimde de göz önünde bulundurulmalıdır. Geçmişte medreselerimizde hem talebelerin hem de hocaların kişilikleri ve kimlikleri göz önünde bulundurularak eğitim yapılırdı. Yani çocuk kendi haline göre bir hoca seçme hakkına sahipti Osmanlı geleneğinde. Yani şimdi biz mesela o geçmişi atlıyoruz ama Osmanlı eğitim sistemi üstün bir eğitim sistemidir. Çocuk hocayı seçme hakkına sahiptir, hocayı tercih eder. Hoca da ders verirken her çocuğa seviyesine göre ders verirdi. Çocuklar derse aynı seviyede başlasalar bile zamanla biri öne geçiyor, diğeri geride kalabiliyor. Bu yüzden dersleri götürürken çocuklar hocalara dersleri tek tek verirler. Bu sebeple eğitim sisteminde her öğrencinin kendine göre yetişmesi sağlanmış olur.
Kişiye özel bir program.
Evet, onun gibi bir şey. Bir başka misal daha vermek istiyorum ben. Çocuklar küçükken, yani benim çocuklar küçükken bir keresinde bir veli toplantısına gitmiştim. Çocukların ilkokulda okuduğu zamanlardı bu dönemler. Hoca güzelce hazırlanmış, bize neredeyse 2 saate yakın bir seminer vermişti. Bizim durumumuzu hesaba katmadan tabii, yani 2 saat bir seminer verilmez aslında normal şartlarda, bunu kimse dinleyemez. Kızcağız belli ki uzunca çalışmış, kendine göre iyi bir sunum hazırlamıştı. Ancak 2 şey benim dikkatimi çekti bu sunumda. Birincisi, hocanın bütün referansları batılı ilim adamlarıydı. Seminerin kaynakçasında bir tek Müslüman alim yoktu. İkincisi ise bütün velileri ve talebeleri tıpkı robot gibi ya da bilgisayar gibi birbirinin aynısı zannediyordu. Halbuki insanlar çeşit çeşittir. Uyguladığınız herhangi bir eğitim yöntemi birine olumlu tesir ederken diğerine olumsuz sonuç gösterebiliyor. O halde özellikle eğitimde insanların farklılıklarını ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Ona dedim ki hocam, bizim geçmişimizde eğitimle ilgili iyi bir söz söylemiş hiç kimse yok mu? Ayrıca benim 3 çocuğum var ve her biri diğerinin aynısı değil. Üçüne de aynı davrandığım takdirde en azından birisini kırıyorum. Hiç olmazsa öğrencileri bir iki kategoriye ayırsaydınız da bize ona göre öğüt verseydiniz. Gerçekten de insanların kişilikleri farklı farklıdır.
Tabii.
Öğrencilerin de farklı farklıdır. Çocukların da. Benim üç çocuğum var. Bu üçünün üç çocuğun da kişilikleri farklı. Birisi pek konuşmaz. Birisi çok konuşkandır. 7 yaşındaki çocukla da irtibat kurar. 70 yaşındaki adamla da irtibat kurar. Bir tanesi vardır, inattır. Dolayısıyla bunların göz önünde bulundurarak eğitimini sağlamanız gerekir. İşte memleket neresi sorusunun önemli aslında buradan ile geliyor. İnsanı biraz tanımakla ilgili bir sorudur bu.
Peki hocam, devam edelim. Mevlana, dert ve hastalıklarla uğraşan, onları tedavi etmek için gayret gösteren kişilerle ilgili şu iki benzetmeyi yapar. Birincisi, ayağına batan dikeni çıkarmak için gayret gösteren bir adam. İkincisi ise kuyruğunun altına konan bıtıraktan kurtulmak için gayret gösteren bir eşek. İsterseniz bunu Mevlana'nın kendi lisanından dinleyelim. Birisinin ayağına diken battı mı, ayağını dizinin üstüne kor. İğnenin ucuyla dikenin kökünü arar, bulamazsa dikenin battığı yeri dudağıyla ıslatır. Ayağa batan diken bile böyle zor bulunursa, gönle batan diken nice olur. Her kişi gönüldeki dikeni görseydi, gamlar, kederler herkese el uzatabilir miydi hiç? Birisi eşeğin kuyruğu altına bir diken kor, eşek onu oradan çıkarmayı bilmez, çifte atar durur. Çifte attıkça da diken daha ziyade batar, bir akıllı gerek ki dikeni tutup çıkarsın. Eşek diken yüzünden can havliyle çifte atar da yüz yerini daha yaralar. Evet hocam, buradaki misaller üzerinde duralım isterseniz.
Evet, şimdi burada bilirsiniz hastalık ya da nefsin arzu ve istekleri, hevanın arzu ve istekleri aslında insana batan, ayağa batan bir diken gibidirler. Nefsin arzu ve istekleri saplantı gibi bir şeydir. Saplantı gibi bir şey olduğundan da Mevlana onu ayağa batan dikene benzetiyor. Bilmiyorum, tecrübe olarak hiç ayağınıza diken battı mı?
Evet hocam, oldukça can yakıcı
ya bir şey. Küçücük bir şeydir ama onu çıkarmadığınız sürece asla rahat edemezsiniz.
Kesinlikle,
ve sanki bütün canınız oradaymış gibi yaşarsınız. Diken küçücüktür, lakin zihni, bütün ilgisi onun battığı yere olduğundan insan için onun acısından başka bir şey düşünülemez ve hissedemez. O diken çıkarılmadıkça insan ayağı üzerine kolay kolay basamaz. Ancak toparlayarak yürür ve canı çok yanar. Adeta bütün canını dikenin saplandığı yerde gibi hisseder. Bu yüzden de insan herhangi bir saplantıya düştüğü zaman, herhangi bir hevasının peşine düştüğü zaman ya da hastalık da böyledir. Bu tedavi edilmediği sürece, ondan kurtulmadığı sürece rahat etmesi mümkün değildir. Yine Mevlana'nın aslında bizim kolayca anlayamayacağımız bir şeyi var, hikayesi var. O da eşeğin kuyruğunun altına pıtrak konmasıdır. Evet. Bunu genelde şehirli insanlar ne yapamazlar, pek fazla anlayamayız. Takıntılar için kullandığı ikinci misal, eşeğin altının kuyruğunun altına konan pıtrak olduğunu söylemiştik. Ona göre nefsinin arzusuna kul olmuş insanların hali kuyruğunun altına diken konmuş ya da pıtrak konmuş bir eşeğin hali gibidir. Eşek o dikeni bulunduğu yerden çıkarmanın yolunu bulacak bir akla sahip olmadığı için onlarca yerini yaralar. Eşeğin kuyruğu altındaki dikeni çıkarmak için akıllı bir adama, hatta sadece akıllı olması yetmez, dikeni eşeğin bulunduğu kuyruğunun altından çıkarmasını bilen akıllı bir adama ihtiyaç vardır.
Ya bir mürşitten mi bahsediyoruz hocam burada?
Evet. Mevlana herkes bu hastalığı görseydi derken felsefi anlamda da şunu söylemiş oluyor. Nefsin tedavisi sadece akılla yapılabilecek bir iş değildir. Çünkü nefis hastalığı yine kendi cinsinden başka bir şey ile anlaşılabilir. Bu da Müslüman filozof ve mutasavvıfların Kur'an'dan öğrendikleri fuat, kalp dedikleri akıl üstü bir prensiple anlaşılabilir. Kur'an'ın aklın düşünmesinden bahsettiği gibi kalbin düşünmesinden de bahseder. Dolayısıyla bizim nefsin hastalığını tedavi etmemiz ancak kalp ile mümkündür. Sadece akılla bu hastalığı ne yapamayız, tedavi edemeyiz. Eğer biz bu hastalığı, ruhun hastalığını sadece akılla tedavi etmeye kalkarsak bu durumda ne yapmış oluruz? Eşeğin kuyruğunun altındaki pıtrağı çıkarmasını bilmeyen bir tabip gibi olmuş oluruz. Ve eşeğin durmadan daha da çok yaralanmasına ve hastalanmasına sebep oluruz. Bu sebeple bu iki misalde olduğu gibi nefsin hastalıklarını tedavi edecek, onun zihne takılan heva ve heveslerini tespit edecek ve onları bulundukları yerden söküp atacak, düşünen ve hisseden bir kalbe ihtiyaç vardır.
Peki devam edelim. Hekim cariyeye batan dikeni bulmak için ya da cariyenin hastalığının ne olduğunu tespit etmek için onu iyice muayene ediyor ve neye ilgisi olduğunu öğrenmek için geçmişini uzun uzadıya sorup soruşturuyor. Bu esnada da bir yandan cariyenin nabzını elinde tutarak neyin bahsi geçtiğinde hızlı hızlı atacağını test etmeye çalışıyor. Nihayet cariyenin nabzı Semerkand'ın bahsi geçince hızlanıyor. Hekim soru sormaya devam ediyor ve bir kuyumcunun adı anıldığında cariyenin nabzı iyice hızlanıyor. Yüzü kızarıyor, benzi sararıyor. Hekim anlıyor ki cariye işte bu kuyumcuya aşıktır ve onun aşkı yüzünden hastalanmıştır. Hekim durumdan emin olduktan sonra kadına diyor ki sen merak etme, ben sana yardımcı olacağım, derdini çözeceğim ama sen de kimseye bu sırdan bahsetme. Mevlana sırla ilgili olarak bakalım ne diyor. Sen tasalanma, emin ol ki yağmur tohuma ne yaparsa ben de sana onu yapacağım. Senin derdini ben çekerim, yüzlerce babadan daha çok esirgerim seni. Sakın ha, sen ol, bu sırrı kimseye söyleme. Padişah onu araştırırsa ağzını sıkı tut. Sırrın gönlünde saklı kalırsa dileğin daha çabuk gerçekleşir. Peygamber, sırrını gizleyen muradına tez erişir, gönlündekine eş olur der. Tohum yerde gizlenir de o gizlenmesi bağın bahçenin yeşermesine sebep olur. Altın ve gümüş gizli olmasaydı madenin içerisinde nasıl saklanıp korunurdu? Hekimin vaatleri ve gösterdiği merhamet hastayı korkudan emin eyledi. Gerçek vaatleri gönül kabul eder, sahte vaatlerse insanı tasalandırır. Evet hocam.
Evet. Şimdi bu mısralarda üzerinde ilk duracağımız şey, senin derdini ben çekerim. Ben sana yüzlerce babadan daha merhametli davranırım sözü. Aslında şu ayet-i kerimeden ilham alınmış bir sözdür. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür, müminler için rauf ve rahimdir. Yani esirgeyen ve çok merhamet eden birisidir. Tevbe suresi 128. Şimdi hasta ile doktor arasındaki münasebet anlatılırken doktorun hastaya düşkünlüğü üzerinde duruyor Mevlana. Bu aslında tıpkı Hazreti Peygamber'in müminlere düşkünlüğü gibi bir şeydir. Ve insanlar arasındaki özellikle birilerine yol gösterecek, rehberlik edecek, onlara hocalık edecek insanların durumları söz konusu edildiğinde tıpkı Resulullah gibi olmak durumundadırlar. İnsanı tedavi etmeye kalkan ister tıp hekimi olsun, isterse ruh hekimi olsun, İlk önce hastasına karşı çok merhametli olması, ona karşı çok müşfik davranması gerekir. Müritlere mürşitlik yapacak kişilerin de peygamberin yolundan gitmeleri, insanlara karşı merhametli ve müşfik olmaları gerekir. Bir zamanlar, ben de o zaman biraz gençtim, bir arkadaşı ziyarete gitmiştik. Cerrah bir arkadaşı ziyarete gitmiştik. Kendisi bir hastanın ameliyatından yeni çıkmıştı. Hasta yakınları yanına gelerek hastalarının durumunu sordular. O arkadaş hiç insan psikolojisini hesap etmeden, sizin hastanız bir iki gün içerisinde ölür deyiverdi. Ardından adamlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Adeta oldukları yere yığılıp kaldılar. Halk arasındaki tabirle eşekten düşmüşe döndüler. Ve moralleri çökmüş bir vaziyette Allah'a ısmarladık demeden bile ayrılmak durumunda kaldılar. Aslında biz de çok kötü olmuştuk bu hadise karşısında. Onlar gidince arkadaşa bir sürü kızdık ve insanlara böyle davranmaması konusunda nasihat ettik. Çünkü arkadaş gençti. Belli ki insan ilişkileri hakkında bilgisizdi.
Tecrübesi yok.
Gerçekten de bir hasta yakınına böyle söylenebilir mi? Ya adamların düştükleri hali düşünün yani. Hele hele bugünkü tecrübemizle düşündüğüm zaman ben onu o hasta yakınları perişan olmuşlardı.
Hocam biz bir hastaneye gidiyoruz. İlk yaptığımız şey neredeyse hekimin merhameti var mı? Bize nasıl yaklaşıyor? Onu test ediyoruz. Gözlerinde o şey ışığı görmek istiyoruz. Sonrasında ne derse onu uyguluyoruz. Ama o ışığı almadığımız zaman işte doktor bilmiyor diyoruz, iyi değildi diyoruz. Yani uygulamıyoruz öyle, yapılması gerekenleri de. Merhamet bu noktada çok çok önemli.
Bununla ilgili biraz sonra anlatacağız inşallah. İmam-ı Azam'ın bir hikayesi var. Onu da söz edeceğiz.
Lütfen.
Sır meselesine gelince sır insan hayatının önemli unsurlarından birisidir. Hepimizin şu ya da bu şekilde sırları vardır. Lakin burada bahsi geçen sır, yapılmış bir kötülüğün saklanması, gizlenmesi, başkalarına duyurmaması değildir. İnsan gönlünde ortaya çıkmış iyi bir arzu ve istektir. Burada sır dediğimiz şey. İnsan gönlünde ortaya çıkmış bir arzu ve istektir. Sır, küçücük bir fikir olarak ortaya çıkar.
Ve büyür.
Ve büyür. Dolayısıyla insanların bu sırlarının korunması ve muhafaza edilmesi gerekir. Hazreti Peygamber, daha doğrusu Mevlana'nın burada sözünü ettiği şey işte böyle bir sırdır.
Sırrını gizleyen muradına tez erişir, gönlündekine eş olur dedi diyor Hazreti Peygamber'den dolayı. Bizim dinde de sanırım böyle içinden geçenleri falan çok fazla açık etmemek gerekiyor değil mi hocam?
Evet. Burada bahsi geçen sırrın bir iyi niyet olduğunu söylemiştik. Hı. Zamanla kalpte sevgisi giderek büyüyen ve adeta karşı konulamaz bir istek haline gelen şeydir bizim burada Mevlana'nın sözünü ettiği sır. Sırrın açığa çıkması, başkalarına duyurulması kötü niyetli ya da kıskanç kişilerin onu engellemesine sebep olabilecektir. Bu yüzden gizli tutmakta fayda var. Hatta sadece sözlü tenkitler karşısında bile bazen düşündüğümüz ve arzu ettiğimiz şeyde ne yapabiliriz? Vazgeçebiliriz. Sırrın ortaya çıkması daha doğmadan çocuğun bir çeşit ölmesine sebep olacağı için muhafaza etmek gerekir. Şimdi burada sır mevzunu anlatırken küfürle sır arasındaki ters orantıdan da bahsetmek isterim doğrusu. Bilindiği gibi küfür kelimesi bir şeyin üzerine örtmek, görünmesine ya da görünür olmasına mani olmak demektir. Arapçada çiftçilere tohumun üzerini toprakla örttükleri, yani tohumu gizledikleri için kafir adı verilmiştir. Evet. İslam öncesi Arap dilinde kafir kelimesi çiftçi anlamında kullanılmıştır. Kafir kelimesi bizim bildiğimiz ve kullandığımız dini inkar eden kişi anlamını daha sonra kazanmıştır. Çiftçiliğin ve ekim dikim işinin tabiatına baktığımızda ise şu durumla karşılaşırız. Çiftçi tohumun üzerini örterek karanlıkta bırakır. Bir meyvenin çekirdeği içinde aynı şeyi yapar. Yani bir süre gizler. Sır haline gelmesini sağlar. Lakin onun yaptığı bu iş, yani tohumu veya çekirdeği gizleme işi, toprak altına gömülen şeyin faydasına olur. Ve onun bir ekin olarak ya da bir fidan olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Eğer tohum toprak altında kalmaz ise, açıkta kalır ise, tohum çürüyüp gider. Ve yine çiftçiler herhangi bir ağacın dallarını budadıklarında, o ağaç daha gür olarak meyve vermeye başlar. Bu yüzden Firavun Musa'yı engellemek için giriştiği küfür faaliyeti ve Mekkeli müşriklerin Hazreti Muhammed'i engellemek için giriştikleri küfür faaliyeti de davetin güçlenerek devam etmesine sebep olmuştur. Yani onlar İslam'ı engellemek istedikçe, üzerini örtmeye çalıştıkça daha da güçlenmesine evet. sebep oluyor. Bu durumu anlatan büyük mutasavvıf Muhittin Arabi'nin şöyle bir sözü var. Büyük mutasavvıf Muhittin Arabi diyor ki, Firavun da Musa da sadece bakmayıp gören gözler için Allah'ın bir ayet ve hikmetidirler. Her ikisi de bilerek ya da bilmeyerek İsrail oğullarının hürriyetine kavuşmasına yardımcı olmaktan başka bir iş yapmamışlardır. Şu kadar var ki Firavun kötü ve zalim biridir. Yaptıkları Musa Aleyhisselam'ın ve İsrail oğullarının işine yarayacağını bilmeden kötülük yapıyorum zannederek yapmıştır. Bu nedenle o ahirette cezalandırılacak ve yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Firavun ise İsrailoğullarına zulmetmeseydi, onlar ile iyi münasebetler içerisinde olsaydı, İsrailoğulları Musa'ya kolay kolay inanmayacaklardı. Zaten onların içerisinde gençler olmasaydı, eğer Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmak istediklerinde gençlerden başkası razı olmamıştı buna. Gençler olmasaydı belki de İsrailoğulları Mısır'da Firavun'a kölelik etmeye devam edeceklerdi. Bu yüzden sır olarak saklanması, iman da kalpte biliyorsunuz gizlenen evet. bir şeydir. İmanın engellenmeye çalışması onun güçlenmesine sebep olacaktır. Ve Firavun İslam'ın güçlenmesine, Musa'nın davetinin güçlenmesine sebep olmaktan başka bir işe yaramamıştır.
Peki hocam, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya yine kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyenler, haftaya yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.